Bu podcast bir radyo gol içeriğidir.
Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Footpod'da yine Derman'la birlikteyiz. Derman Bulut, merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Emre abi, nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
İyiyim, çok şükür, çok teşekkür ederim. Devam, çalışmaya devam, araştırmaya devam.
Bu kadar kargaşanın, bu kadar tartışmanın, bu kadar söylevleri ciddi noktalara taşıyan bir değerlendirmenin arasında biz futbolu konuşmaya gayret ediyoruz. Podcast'e bir kez daha hoş geldiniz. Spotify ve yine aynı şekilde Radyo Gol'ün YouTube adreslerinde ve Radyo Gol adreslerinde www.radyogol.com'da bize ulaşabiliyorsunuz. Bugün ne var etekte? Neler anlatacaksın bize?
Şimdi futbolu bilen kişi sayısı ne kadar artarsa ben o kadar hakemin daha az konuşulacağını, hakemlerin ve dış güçlerin, hani olmayan dış güçlerin daha az konuşulacağını düşünüyorum. Kendi çevremde bu yönde gelişmeler gördüm. Çünkü futbol anlatmaya çalışıyorum dinlemek isteyenlere. Ve futbolu gerçek anlamda sahada ne oynandığıyla alakalı bir fikir sahibi olanların çok hakem hakem artık hiç konuşmadıklarını, çok konuşan kişilerdi bunlar özellikle. Hani herkesin bir gayesi vardır ya, belki de bu çok uç bir hedeftir. Uzak bir hedeftir belki düşününce. Ama herkesin bir amacı ve gayesi vardır. Benim de bu sektördeki amacım futbolu anlatıp sahada gerçekten neler olduğunu insanların görmesini sağlayarak aslında hakemin ve olmayan dış güçlerin gerçekten bu oyunda istisna olduğunu anlamalarını sağlamak. Amacım bu. Futbolda şimdi ben Avrupa futboluyla Türk futbolunu şöyle küçük bir sunum yapayım ben bugün sevgili Emre abi. Türkiye Ligi'ne bağlayacağım tabii ki burada. Şimdi Avrupa'da bakınız, Avrupa'da target man denilen bir hedef oyuncu modeli var. Hedef oyuncu seti var. Yani hemen hemen her takımda var bu, görürsünüz. Şimdi bu mesela Guardiola'nın Erling Haaland'ı, Klopp'un Salah'ı, Conte'nin Harry Kane'i ve ligimizde de bu target man'i kullanan tek isim Jorge Jesus'un Valencia'sı. Şimdi neden Valencia bu oyun modelinde çok iyi oldu, işte geçmişte Türkiye Ligi'nde iyi değildi vesaire, çok soru almıştım ben. Bu sunumu hazırlama gereği duydum açıkçası. Şimdi aslında uzun bir yayın konusu ama şekil olarak kısa kısa anlatacağım ben. Şimdi ilerideki hedef oyuncunun golle burun buruna gelebilmesi için her oyuncu merdivenin bir basamağı oluyor arkadaşlar. Yani rakipler genelde defansif orta saha kullandıkları için bunun panzehiri olarak klasik 10 numaralar kullanıyordu daha önce Avrupa'da. Şimdi savunmada bir kişiyi eksiltmeyi göze alamayan teknik direktörler sistemlerini geliştirdiler. Ve artık 10 numara, yani hani zon 14 alanı tarihe gömüldü Avrupa'da. Merkez orta sahası büyük yıldızlardan oluşmayan takımlar hedef oyuncu ile, target man ile arka bölgenin bağlantısını sağlamak için, yani target man ile arka bölgedeki oyuncuların bağlantısını sağlamak için sahte forvetler kullanıyorlar şu an için. Yani o sahte forvet derine gelerek istasyon oluşturuyor. Mesela Conte'nin Richarlison'u. Neden Conte Harry Kane'in yanına Richarlison'u monte etti? Arsenal'ın Trossard'ı. Bakın neden 40 milyon euro bu oyuncuya verdiler? Çünkü Conte'nin Richarlison'u Kane için geldi. Target man için geldi. Arsenal'ın Trossard'ı Bukayo Saka için geldi. Aynı şekilde Liverpool'un Nunez'i. Niye Nunez çok gol atamıyor? Nunez'in gezdiği alanlara bakar mısınız? Hani nerede zon 18 alanı? Nunez hep Salah için oynuyor aslında bakarsanız. Ve ligimizde de bu seti tek uygulayan isim olan Jorge Jesus'un Valencia'sına istasyonu Joshua King sağlıyor arkadaşlar. Ya da oynarsa Batshuayi. Şimdi dünyada futbol gerilemedi. Savunma setleri daha çok kullanılmaya başlandı. Yani Avrupa'da kullanılan savunma setlerinin tamamına yakını benzer özellikler gösteriyor. Yani rakip takımın ön bölge oyuncularını, bakınız lütfen aklınızda canlandırınız, şekil olarak gözleriniz önüne gelsin bu anlattıklarım. Rakip takımın ön bölge oyuncularını merkeze çekip etrafında ya bir daire ya bir kare ya da üçgenler ile etrafını sarıyorlar. O şekil kare olunca Terry Magic oluyor. O şekil daire olunca modern Catenaccio oluyor vesaire vesaire. Savunma futbolu gibi görünen, yani reaktif gibi yansıyan bu savunma stratejisini uygulayan takımlar hep liglerinde en fazla gol atan takımlardır. Mesela Simeone'nin Trangel'ı. Bakınız, yani piramit savunma şekli. Orası piramit olunca Trangel oluyor. Bu oyun sayesinde hep Barcelona ve Real Madrid kadar gol attı. Açınız bakınız şu an şimdi La Liga puan durumuna, Atletico Madrid'in kaç gol attığına. Helenio Herrera'nın Catenaccio'su, hani Catenaccio'dan türeyen ring savunması. Yani halka savunması. Hani dedim ya az önce üçgen olunca o oluyor. Halka olunca range oluyor. O zaman Inter gol rekorları kırıyordu. Catenaccio ile, hani savunma futbolu ile. Ve ligimizde de savunmada modern futbolu takip eden tek teknik direktör olan Jorge Jesus'un Kerem Magic'i. Yani sihirli karesi. Bakınız kaç gol atmış. Santrforları cömert olmasa zaten 103 golü geçecek yani bu sene. Şimdi savunma planı Avrupa'da iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Hani demiştim ya rakip sahanın merkezine çekilip etrafı farklı geometrik şekillerde sarılıyor diye. Bu A planı. Peki ya rakip o alandan sıyrılırsa ne oluyor? O zaman ikinci plan şu. Ay bunu çizmek isterdim bir tahtada, anlatmak isterdim. Arkadaşlarıma, evime gelen arkadaşlarım her hafta geliyorlar, anlatıyorum. Bakınız normalde net bir savunma planı ile sahada olmayan takımların tamamı savunmanın merkezinde süpürücü kullanır arkadaşlar. Hani geriye sarkık oyuncu. İkinci plandan bahsediyorum şu an. Hani o geometrik şekiller aşan takımlardan. Avrupa'daki elit takımların tamamı eğer iş B planına kaldığında merkez savunmasında sarkık oyuncu yerine kesici oyuncu kullanıyorlar. Yani merkezdeki kareyi, piramidi ya da bu şekillere rakip açtığı anda onları savunmanın merkezinde cutting player karşılıyor arkadaşlar. Cutting player. Yani City Akanji'yi bu yüzden transfer etti 38 tane savunmacısı olmasına rağmen. Xavi'nin Araujo'su, Arsenal'in Saliba'sı ve bu modeli Türkiye'de tek kullanan hoca olan Jesus'un Samet Akay'dı. Daha önce her sezon bir farklı takıma teknik sebeplerden saygı duyup finale geleyim artık. Dedim ya daha önce her sezon bir farklı takıma teknik sebeplerden saygı duyup sempati beslerdim. Ve şampiyonluk için o takımı inceden inceden desteklerdim. İlk defa ikilem yaşıyorum Türkiye Ligi'nde. Yani Kerem Magic'i modern futbolu harmanlayan ve sıfır malzemeye rağmen muhteşem yemek çıkaran Jorge Jesus'a karşı Okan Buruk. Sadece Okan Buruk. Ya başka yorum yapmıyorum, incitmek istemiyorum kimseyi. Bu işin teknik kısmı. Bir diğer kısmı da muhteşem bir yönetim. Harika bir vizyon, ön çalışma, strateji ve uygulama yönetimi. Yani Galatasaray Yönetim Kurulu. Diğer tarafta sadece Ali Koç. Başka yorum yapmıyorum. İncitmek istemiyorum kimseyi. İki tarafında bana çok sempatik gelen kısımları var. 140 milyon TL'yi tek seferde Osterwolde'ye veren Fenerbahçe yönetimi, Villarreal'in star hücum oyuncusu Danjuma'yı ya da Paris Saint-Germain'den Sarabia'yı gibi isimleri bedavaya, bakın bedavaya kadrosuna katabilirdi. Ve başka şeyler konuşabilirdik şu an. İki takım için de hayırlısı olsun diyorum sevgili Emre abi. Umuyorum dinleyenlere keyifli bir sunum yaşatmışızdır diyorum.
Ben büyük keyif aldım. O kadar çok şey öğrendim ki bir an kendimi PlayStation konsol oyununda zannettim. Üçgene mi basacağım, kareye mi basacağım, yuvarlağa mı basacağım derken.
Bunları Emre abi, bunları aslında ben çok keyifli vakitler geçiriyoruz sevgili dostlarımla burada. Kendi evimin bir odası, şu an bulunduğum odada duvara monteli bir siyah bir tebeşirli tahta var ve burada bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ben ve beni dinledikleri için de önce çok sıkılıyorlardı ama tabii bir sene önceden bahsediyorum. Şimdi çok keyif alıyorlar ve her cumartesi pazar cipsleri kolaları alıp geliyorlar ve ben burada bir şekilde hocaların ne anlattığıyla alakalı onlara sunum yapıyorum ve hiç hakem konuşmuyorlar artık. Bu çocuklar ya, bu arkadaşlarım sürekli hakemi ve dış güçleri ağzından düşürmeyen arkadaşlar gerçekten futbolun tekniğini anladıklarında sahada Okan Buruk'un, Jorge Jesus'un ve diğerlerinin neler oynattığıyla alakalı bir fikre sahip olduklarında hakemin tamamen istisna olduğunu, dış güçlerin tamamen istisna olduğunu anladılar ve bu kişi sayısı 15 de olsa 20 de olsa yani az da olsa benim için inanılmaz haz veriyor. Bunu kitlelere yaymak benim uzak hedef olur, yakın hedef olur, hiç umurumda değil. Bu benim amacım, hayalim yani. Bu şekilde.
Derman Bulut'la birlikteyiz. Derman, 1-2 dikamız daha var. Şunu merak ediyorum ben. Okan Hoca'nın bu 14 haftalık serüveni neden bitti sence?
14 haftalık serüveni aslında bitmeye çok yaklaştı. Ne oldu? Hani dedim ya 20. haftadan sonra kasların fermente olmasıyla ortaya, yani oyuncuların artık büyük oyuncular, kaliteli oyuncuların zekası devreye girmeye başladı. Yani artık akıl devreye girmeye başladı. Tabii ki kaliteli ve star oyuncuları diğerlerinden ayıran en önemli meziyetler oyun akıllarıdır aslında bakarsanız. Ve ayaklarına o beyinler, IQ'lar, herkes, Allah herkese aynı oranda vermemiş. Bence star oyuncular yetenekleri zekalarından almaktalar. O yüzden oyun zekasına sahip isimlerin fazla oluşu şu an Okan Buruk'un en büyük avantajıydı bu 14 haftalık süreçte. İşte ne oldu? Hatay maçında maçı Mata aldı. Icardi'nin birçok kurtardığı maç var. Yani bireysel performanslar üzerinden ben Galatasaray'ın bir şekilde Ümraniye Spor maçı olsun, bakınız Antalya Spor maçı olsun, Mustera'nın devleştiği bir maç. Yani bunlar çok kağıt üzerinde basit maçlar gibi göründüler hep. Ama çok zorlandı Galatasaray takımı. İnanın bana çok zorlanıyor. Bunun sebeplerini ben yayınlarda anlatıyorum. Ben ortaya gerçekten çok modern futbolun gereksinimlerinin Galatasaray adına sahaya interaktif yani yaratıcılık anlamında pek fazla uygulandığını düşünmüyorum. Ben bir iç koridor seti görmüyorum. Ben Icardi'ye örnek verdim daha geçen hafta Radyo Gol yayınında. Soruyorum herkese dedim. Ve ki buradaki arkadaşlarıma da sordum. Sevgili arkadaşlar, Valencia'ya bir maçta Valencia'nın kafasına en az 5, ayaklarına ise en az 6 pozisyon. Bu istatistik. En az 6 gol pozisyonu geliyor. Peki Icardi'nin, dünya yıldızı Icardi'nin ayağına veya ve kafasına kaç pozisyon geliyor? Kaç topla, kaç defa topla buluşuyor Mauro Icardi? Icardi'yi topla buluşturmanız için ne yapmanız gerektiğini, işte Jorge Jesus'un mesela o Joshua King'i kullandığını, hani en başta anlattım, target man var ya, o hani target man, onu harekete geçirmek için mesela Conte neden Conte Richarlison'u transfer ediyor sırf bu target man'i bir şekilde beslemek için. Jorge Jesus target man oyun modelini kullanıyor. Yani biz böyle bir set kullanıyor. Peki hocam sen hangi seti kullanıyorsun?
Zaniolo.
Zaniolo bakıldığında çok yönlü bir oyuncu aslında bakarsanız.
İşte o target yani man'i besleyen adam olabilir mi sence?
Kesinlikle olabilir ama nasıl diyeyim, yani santık gol tabelacı değil. Yani orada oynayan oyuncunun hani az önce verdiğim örnekler Joshua King, Richarlison gibi, ne bileyim hani Guardiola'nın mesela şey gibi, Darwin Nunez gibi, yani böyle yardımcı oyuncular, tabelacı oyuncular olurlar. Ben o oyuncunun yani Zaniolo'nun daha efektif kullanılabildiği yerler olacağını düşünüyorum Galatasaray'da kanat mevkisinde. Sevgili Emre abi. Yani bu çift santifor'un yani oradaki merdiven pozisyonunda kullanılma konusunda açıkçası şüphelerim var. 4-2-3-1 klasik 4-2-3-1 oyun anlayışında 10 numarada yani zon 14 alanında etkili olur mu? Müthiş şutları var. Çok efektif bir oyuncu ama acaba Snyder kadar, zon 14 alanının Arda Güler kadar, Alex kadar, Hacı kadar gerçekten yaratıcılık, hani futbol menajer oyunlarına vardır ya yaratıcılık. Acaba 20 üzerinden kaç? Müthiş bir oyuncu ama daha o fiziksel gücünü ve sprint özelliğinin birebir de adam geçme özelliğinin ben kanat zon 14 alanında değil de daha da kenarlarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani Icardi'yi besleme adına hangi seti kullandığını açıkçası ya yani kullanmadığı aşikar da hocaya sormak isterdim sevgili Emre. Galatasaray'ın bu 14 haftalık periyodunda bireysel performanslarla Galatasaray'ın bir şekilde oyun gücünden daha çok bireysel yıldızlarının performanslarıyla bu seriyi yakaladığını ve tabii ki Konya Spor maçıyla alakalı beni takip edenler, YouTube'da beni takip edenler Şükrü Öğütlü'yle yaptığımız programda geçen hafta Konya Spor'un Galatasaray'ı yenebileceğini ve bunu da Instagram'da bir post olarak paylaştık. Neden bunu söyleyebiliyorum? Konya Spor 10 haftadır kazanamıyor. Ben bunu neden söylüyorum? Nasıl söyleyebiliyorum? Hangi verilere dayandırıyorum? Dediğim gibi Emre abi, benim elimde bir veri yok Galatasaray'la alakalı maalesef. Ama müthiş bir oyuncu kadrosu var.
Sevgili Derman, çok teşekkür ediyorum. Adeta futbola derman oluyorsun, ismin gibi.
Çok sağ ol.
Podcast'ler devam edecek. Radyo Gol'de de Derman'ı izlemeyi, takip etmeyi, ihmal etmeyin. Her salı ve perşembe değil mi? Pazartesi ve perşembe. Pazartesi perşembe saat 8'de Derman'la birlikte oluyoruz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere Emre abi. Çok teşekkür ederim. Çok mersi.
Vurduğun gol olsun.
Sağ ol. Çok teşekkür. Aynı şekilde. Senin zaten gol oluyor.